Ayrım 14.
Her şeyden elini eteğini çekmiş, kederli, karanlıkta yapraklarını usul usul döken kavakların çocukluğundan kalma hışırtısını dinleyip, göğü kibrit yeşili maytap mavisi imzalayıp duran yıldız kaymalarına dalıyor. Hani biraz çabalasa gerilerde mevzilenmiş Amerikan topçusunun salvolarını işitecek. Odasına çekildikten sonra uyuyabilse iyi. Ne gezer, ya tavus kuyruğu renklerinin göz alıcı yansımaları arasından mamasan şamisen peydahlanıyor, kalaylı dazlak kafası, utanmaz yaprak cigarasıyla, ya da Tokyo'daki hastanenin alacakaranlığından hemşire Julie'nin müstehcen elleri, dokunduğu her yere parmak uçlarından pire gibi zıplaya zıplaya çilde atarak. Bir iki kere kendisini Porto Rikolu yüzbaşı Ramon'un olmayan cesedini atıp tutarken yakaladı. Basbayağı yüksek sesle konuşuyor. Aldandım, bir boka yaramam diye. Ürktü biraz. Uyku tutmadı mı gelsin kitaplar. Geçen gün Şekercioğlu'nun kitap evine uğrayıp Tolstoy, Balzac, Zola, Dostoyevski ne bulduysa almıştı. Bir sürü de polis romanı. Birini bitirip öbürüne başlıyor. Her kitap başka bir ülke. Sayfaların üzerinde uyuyakaldığı çok. Hoş, gündüzleri de sokağa pek çıkmıyor ya. Çokluk kitaplarıyla oyalanıyor. Bazen radyo, keyfi pek yerinde ise kanaryaların ötüşünü teybe alma filan. Yaralı maralı ta Tokyo'lardan sırtlanıp getirdiğine değsin. Evvelsi gün mü ne, annesinin tambur çalışını gizlice banda çekmiş, sonra dinletti. Kadıncağız bir şaşırsın, durup durup cancağızım, anahtar deliğinden gözetlenmek gibi bir hal bu diyor. Fakat ne kadar falsolu çalmışım. Sonbahar güneşi yine kafeslerden halıya benek benek dökülmüştü. Aynanın önünde ağır kokularını buharlaştıran esans şişeleri. Suat Hanım'ın yorgun ve hicranlı valide sultan güzelliği. Acılı oldu mu her şeyi nasıl koyuyor adama? Muradiye'deki konak yavrusunda alışılmadık bir tutum, her ayın birinci ve üçüncü çarşambaları Suat Hanım'ın akrabadan ileri ahbapları çaya geliyorlar. Kabul günleriymiş. 3 gün öncesinden evin içinde bir telaştır gidiyor. Artık ne hazırlıklar? Mebruke, boycanın peynirini rendele. Mebruke kızım, tepsiyi aldın mı fırından? Mebruke, biblolar bir karış toz. Yüzbaşı Demir, Alp Oteli'nin tramvay şimşekleriyle camları yemyeşil odasında uğradığı ağır yenilgiden, yoksa kadınlara saklı bir düşmanlıkla mı çıkmıştı? Yüzlerini görmek istemiyor. Konukların salona doluştuğu, kadın kahkahalarının duvarlara çarpıp şangur şungur kırıldığı, annesinin sihirli tamburuyla haziruğunu adeta gaş ettiği bu çarşambalar onun kabusu. Hele sabah sabah Suat Hanım bir yerini düşürüp Orhan Gazi'den tamamıyla Bursa'ya nakli mekan etmiş Süleymanoğulları'nın küçük kerimesi Nihal'in de geleceğine dokundurmuyor mu? Çıldırabilir. Efendim, kızcağız Kore'den gönderdiği resimleri göreli, taliplerini sırtı sıra reddeder olmuş da, esasen küçük rütbeli zabitlerin tehürüne izin çıktığından artık nişanlılığı hiç uzatmayıp, Yüzbaşı Demir kaçıyordu. Çekirgeye doğru asfalt boyunca ta son durağa kadar. Oralarda bir kahve edindi. Masalarına gazeteler serili, iskemleleri hasır, buram buram yanmış şeker, tömbeki ve demli çay tüten bir yerdi burası. Ocakçısı garsonu aynı kişiydi. Kirpiksiz gözleri kanlı mavi bir göçmen, müşterileri ise daha çok çevrenin ihtiyarları. Demir'in Bursa'daki yaşantısını değiştiren rastlantı bu kahvede oldu bir gün. İkinci, belki üçüncü gelişiydi. Sivil, canı atam akıllı, sıkkın, cebinde bir roman, içeriye daldı ki kimseler yok. Sadece köşedeki masada harıl harıl bir şeyler yazan kır saçlı bir adam. Kül tablasında cigara ölüleri dağ gibi yığılmış, koltuk değneği yanındaki masaya dayalı, bağa gözlükleri ikide bir burnuna düşüyor. Besbelli bir emekli, yazması da bir garip. Öyle eğiliyor ki sanki defterin içine girecek. Acaba gözlerimi görmüyor yoksa kendinin yazdıklarını mı kaptırmış? Yüzbaşı Demir çayını yudumlarken tuhaf şey diye düşünmüştü. Tevekkeli herkesin bir ikizi vardır demişler. Herif hık demiş, bizim tabur komutanı binbaşı Baba Saffet'in burnundan düşmüş. İnsan bir tanıdığını yıldırıcı koşullar altında yabancı bir yerde bırakmasın. Artık hep orada o katlanılmaz serüveni sürdürüyor sanır. Yüzbaşı Demir, yaralandığı gece cephede bıraktığı binbaşı Baba Saffet'in Bursa'da rastgele bir çekirge kahvesinde karşısına çıkabileceğini bu yüzden olası sayamıyor. Şu gördüğü sol bacağı diz kapağından kesik adam olsa olsa komutanına çok benzeyen bir başkasıdır. Yanılmıştı. Bunu sessiz sessiz ıhlamurunu karıştıran Topal'ın kalın camlı gözlüklerinin ardından gözlerini kısarak kendisine baktığını sezince anladı. Yoksa, hay Allah, Baba Saffet'in ta kendisi mi? Evet, o. Kırlaşmış post bıyıklarından süzülen cigara dumanları, kafası üstüne dalgalanan kurşuni beyaz saç denizi, öfkeli olmadı mı suskun yanardağını andıran ürkütücü sessizliğiyle o. Silah arkadaşını hemen tanıyor. Vay Çukurcalı. Yüzbaşı Demir masasına oturunca bazı şeyleri açıklamayı gereksindi. Evet, bacağı orada bıraktık. Topaz zabit görülmüş mü? Terfiyen emekliye sevk ettiler. Memlekete iki mütekayit şehri olduğu malum. Ya Bursa ya İzmir. Bizim kayınço Bursalı bir hanımı tutuyor. Kalktık geldik. Ev bu civarda. Önü gayet ferah. Cigarasından bir duman aldı, çok sevinçli bir şey anlatacakmış gibi gözleri parlayarak başka bir söze atladı. ''Yahu seni Türkiye'ye gönderiyorlar, hastaneye ben geliyorum, aynı koğuşa, hatta aynı yatağa, işe bak. Amerikalı hemşireyi unutmadın ya, hani münasebetsiz bir karı, laf arasında ondan öğrendik, 5 numarada başka bir Türk yatıyordu.'' demiş. Kısaca susup post bıyıklarını dumana boğarak Demir'in asıl merak ettiğini söyledi. ''Cepheden taarruz ettik. Fevkalade muhkem bir yer. Demir üçgen tabir ediyorlar. Sen yaralandıktan sonra bölüğüne vekaleten Karabaş Efendi kumanda ediyor. Baktım vaziyet muğlak. Hayli muhataralı. Jipe atlayıp yakından bir göz atsaydık diyoruz. Büyükçe kalibreli bir top mermisiydi, üstümüze düştü. Ya da çok yakınımıza. Şoför karargah subayı Nuri gitti gider. Benimkisi parça isabeti değil. Tazdikten savrulmuşum jip bacağın üstüne devriliyor.'' Övündüğü gibi bir duyguya mı kapıldı ne, pakete davranıp Demir'e cigara tuttu, sözü değiştirdi. ''Senin için de çok ağır diye duyduk.'' ''Ağır binbaşım, şey yarbayım. Bir zaman gülhanede süründük, musibet bir baş dönmesi asla geçmiyor. Tarifi imkansız bir azap. Şimdi tebdil havalıyız, 6 ay sonra herhalde tekaüt edecekler.'' ''O nasıl laf çocuk, başı dönüyor diye adam tekaüt edilir mi, nerede görünmüş, aslan gibisin maşallah.'' Yüzbaşı Demir yosun yeşili gözlerini eğdi. ''Görünüş öyle.'' dedi. ''Fakat içim perişan yarbayım. Yara adeta ruhumda. Açık bir yara üstelik. Durmadan kanıyor. Nefsime itimadımı kamilen kaybettim. Yalnız nefsime olsa neyse, memlekete, askerliğe. Pantolonun paçalarına bir kedi sürünüyor. Geçen gelişinde görmüştü. Amber sarısı koca bir sarman. Görkemli, tok, gururlu bir kedi. Kahvecinin olmalı. Adı Boncuk. Onu görür görmez yarbay Baba Saffet'in yüzü seyrek gülümsemelerinden birisiyle aydınlanıyor. Eğildi, kediyi okşayacak. ''Ulan nerelerdesin sen? Ali Şergelesi kapadı mı yoksa?'' Boncuk bu defa ona nazlanıyor. Sırtını kamburlaştırıp tek bacağını sürerek kuyruğu havalarda, sarı ela gözleri hafifçe kısık. ''Kediler iyidir çocuk. En öfkeli bir anında okşarsın, olanca zehirini alır.'' Kapı açıldı kapandı. Dönüp baktılar. Çember sakalı seyrek Türkistan başlıklı bir ihtiyar. Elini göğsüne bastırıp onları selamladı. ''Esselamün aleyküm.'' Yarbay Baba Saffet hanidir küsmüşler de barışmak istiyormuş gibi içten bir sesle Demir'e soruyor. ''Bire ıhlamur içer miyiz?'' Cevabını beklemeden kahveciye seslendi. ''Aliş oğlum, yap bize 2 ıhlamur. Yüzbaşı Demir'e önündeki sarı defteri gösterdi. Eciş bücüş eski harflerle tıka basa doldurulmuş bazı yerleri cigara yanığı sayfalarca yazı. ''Başımızdan geçen serencamı yazayım dedim. İş güç yok, sıkılıyorum. Mağluruz deyip oturacak mıyım? Az rezillik yaşanmadı. Neşir mümkün olur mu bilemem. Lakin sır kalmamalı bunlar. Haksız mıyım çocuk?'' Yüzbaşı Demir onu dinlerken gözleri duvardaki taş basması resimlerde. Şimdiye kadar nasıl görmemiş? Lüle içen acem dilberi, kaşları kazan kulpu rastıklı, başında pullu fes, dudağında hırızma. Hemen altında gövdesine tepeden tırnağa jelatin kağıdı geçirmişçesine yeşil yeşil zeytinyağı parlayan cihan pehlivanı Koca Yusuf, burma bıyıklar ki her çengeline adam asılır. Demir nedense Hımbıl Çavuş'u hatırladı. Harp okulundaki Sevkül Ceyş hocasını. Bir ders sonunda çocuklar koridora boşalırken çevresini alanlara şöyle bir şeyler demişti galiba. ''Harp insanı bitirir. Şehit kurtulmuştur, gazi çeker. Hem şehitlerin ağırlığını hem harbinkini. Harpten çıkmış adamı cemiyette eski yerine koymak zordur. Evvela nazarında hayat eski ehemmiyetini kaybettiği için saniye ne paye versen harcandığı intibandan kurtulamayacağından.'' Yarım saat kadar sonra kahvenin önünde bir fayton duruyor, yarbay Baba Saffet'i almaya gelmiş. Her gün öğleden sonra getirir, akşamüzeri götürürmüş. Yüzbaşı Demir eski komutanının kalkmasına, koltuk değneğini koltuk altına yerleştirmesine yardım etti. Utancından yüzüne bakamıyordu, uzun uzun el sıkıştılar. ''Görüşelim emi çocuk, dertleşiriz, yazdıklarımdan bazı yerleri okumak fikrindeyim, bir bak bakalım hakikati layıkıyla aksettirebilmiş miyim?'' Akşam eve döndüğünde Yüzbaşı Demir salona bir giriyor, iç gıcıklayıcı bir koku, parfüm ve cigara dumanı perdelere sinmiş. Kadın gülüşmelerinden arta kalmış kırıntılar halıların üzerinde cam kırığı gibi pırıl pırıl. Mebruki onu görür görmez sırıtıyor. ''Demir abi, Nihal ablam gitmek bilmedi, kapılara baka baka bir hal oldu.'' Mutfakta çay bardakları, pasta tabakları, çatal kaşık yığılmış, kül tablalarını dök dök bitmez. Üstelik Suat Hanım ortalarda görünmüyor. Başına bir ağrı çıktığından odasına çekilesiymiş. Yemeğe de çıkmayacak. Çıkmadı da. Baba oğul baş başa yiyorlar. Feyzullah Efendi yemekte çene çalmayı sevmez. Radyo dinler. Haberleri, radyo gazetesini. Çok bilmiş bir spiker sözcüklerin altını çize çize günün önemli haberini duyuruyor. İstanbul'da gizli komünist partisi kurdukları anlaşılan pek çok kişi tevkif edilmiş. Doktor Sevim Tarı adında bir kadın Marsilya'ya müteveccihen Ankara vapuruna bineceği sırada yakalanıyor. Üzerinde yurt dışındaki komünist teşekküllerine tevdi edilmek üzere tanzim edilmiş bir sürü vesaik. Tahkikata büyük bir gizlilik ve ehemmiyetle devam edilmekteymiş. Ayrıca Ankara ve İzmir'deki diğer suç ortaklarının tespiti ve tevkifi cihetine gidilmiş. Feyzullah Efendi önce hissesini çıkarmadı. Kahvesini içerken de oğlundan çok koltuklara konuşulmuş gibi, Allah dedi Menderes'ten razı olsun. Irz düşmanlarına aman vermeyecek. Ayrıyeten çok hususi bir yerden istihbar ettim. İlkokullarda din tedrisatına karar çıkmış. Bugün yarın ilanı bekleniyor. Sustu. Tesbihi parmakları arasından su gibi akıyordu. Derin derin içini çekerek ilave etti. Heyhat ki dedem bu günleri göremedi. Gariptir, sorun onu doğrudan doğruya ilgilendirmediği halde Yüzbaşı Demir o gece uyuyamıyor. İçinde karanlık bir ön sesi, yatağında bir o yana dönüyor bir bu yana. Birkaç gece hep böyle. Bir keresinde el yordamıyla cep radyosundan bir müzik bulayım diyor. Belki ferahlatır. Gökkuşağı renkleriyle ardı ardına açılıveren akordeon sesleri, gizemli flütler, bir saksafon. Rastlantı bu ya, çeşitli dillerden çeşitli konuşmalara takılıyor hep. Aa, birisi Türkçe galiba. Neresi orası? Moskova radyosuydu. Yarı gece yayınında Sovyetlerin NATO'ya girişini protesto amacıyla Türkiye'ye vermiş olduğu notayı okuyordu. Bu şartlar altında şurası gerçektir ki Atlantik Okyanusu ile hiçbir bağlantısı olmayan Türkiye'nin Atlantik blokuna katılmaya daveti emperyalist devletlerin Sovyet Rusya sınırlarında tecavüzkar amaçlarla askeri cephenin kurulması için Türk topraklarını kullanmak istediğinden başka bir anlama gelemez. İki gün sonra çekirgedeki kahvede notanın reddedildiğini Yarbay Baba Saffet'le beraber gazetelerden okudular. Kül rengi bir nemliliğin yumuşak bir sansar gibi havada gezindiği bir öğle sonuydu. Yapraklar sessiz sessiz dökülüyorlardı. Kavakların uçlarına dolanmış mavi bir duman, Uludağ'a doğru toplaşıp şamatayla dağılan alakargalar. Yarbay Baba Saffet kucağında keyifli keyifli ronron eden boncuğu okşamasını ara vermeden konuştu. Anlaşılmayacak bir husus yok yüzbaşı. Her şey ayan beyan ortada. Müteyakkız bir bitaraflıktan muhataralı bir tarafgirliğe sürükleniyoruz. Diyeceksin ki bunu istemedik mi? Amenna istedik. Lakin bu Amerikalılara elimizi bir verdik mi kolumuza sahip çıkmalarından korkarım. Susup cigarasını dinledi. Gözlerini duvardaki resimde lülesini tüttüren acem güzelinden ayırmaksızın fark ettin mi dedi. Geçen ay İstanbul'a bir heyet gelmişti. Nasıl bir heyet mi? Akla ziyan bir şey canım. Amerikan, İngiliz, Fransız genelkurmay başkanlarından müteşekkil. Evet evet, babaların hayrına gelmiyorlar tabii. Bir orta şark paktı teklif ediliyor. Şimdi Allah var, ben evvela Rusya'ya karşı yeni bir ittifak zannettim. Bilahare anladım ki. Başını birden döndürdü, cigara dumanları gözlük camlarının önünden ince bir sis gibi geçiyordu. Gayeleri Süveyş kanalını muhafaza etmek, böylece bütün Şarki Akdeniz'i kontrolleri altında bulunduracaklar. Anadolu orta şarkta merkez üssü olarak kullanılacak. Yüzbaşı Demir, Tokyo Amerikan Hastanesi'nde Yüzbaşı Ramon'un cesedine büyük itirafını yaptığı geceyi hatırladı. Kore'deki uğraşlarının gerçek anlamını şimdi daha iyi görüyordu. Farkında olmadan o geceki sözcük dudaklarından dökülüyor. Ah ah, aldandık yarbayım, fena halde aldandık. Yarbay Baba Saffet sessiz ağırbaşlılığına hiç yakışmayan bir öfkeyle parlamasın mı? Aldandık mı? Katiyen. Biz aldanmadık çocuk, bizi aldattılar. Ne yaptıysak hulusu kalple yaptık biz. Cehennemin bucağında vatan toprağını müdafaa ediyoruz diye kan döktük, can verdik. Halbuki hesap başkaymış, çok başkaymış. Gözlüklerini çıkardı, yumruğuyla gözlerini ovuşturarak büyükler tepişir dedi. Arada ufaklar güme gider. Yüzbaşı Demir'in göğsünden ansızın bunaltıcı bir ağırlık kalkıvermişti. Öyle ya, ne diye kabahati kendisinde arayıp duruyordu? Hadi o saftı diyelim, aldanmıştı, kanmıştı. Peki ya öbürleri? Hepsi saf mıydı? Öyleyse aldanmadan çok bir aldatmaydı söz konusu olan. Ne olduklarına, ne yaptıklarına, ne olacaklarına değin tehlikeli bir aldatma. Yarbay Baba Saffet sonra gazeteleri bırakıp sarı deftere yazdıklarından bölümler okuyor. Sesi konuştuğu zaman ne kadar açık, ne kadar sert ve diriyse, okuduğu zaman o kadar kapalı, çocukça ve tutuk. Sanki acemi bir öğrenci. Bazı sözcükleri sökemeyip kekeliyor. Bu arada vapur gibi tütmesi, cigara küllerini defterin sayfaları arasına dökmesi ömür. 25-26 Ocak 1951 gecesi işte bu ağır şartlar altında sabaha kadar çok şiddetli soğuk ve buz tabakaları üzerinde ve gündüzden keşfe fırsat bulamadığımız meçhul bir arazide taburlar gösterilmiş hazırlık mevzilerini işgale çalışıyorlardı. Alaya tahsis edilen 10 kilometre genişliğindeki bu hazırlık mevziinden 25 Ocak günü saat 6'da 241. alay hedefi Kungyongshingyong şehri olmak üzere taarruza başlayacaktı ki 11. tabur sağ cenahta, kumandam altındaki 3. tabur ise sol cenahta görevlendirilmiş bulunmaktaydı. Ya da ufalmış cigarasından bir yenisini yakıp kahveciye bağırıyor. Aliş çabuk tarafından iki ıhlamur daha. Arkasından bir eliyle boncuğu okşaya okşaya aynı acemi okuması. Saat 6'da bütün cephede ileri sürülen keşif kolları himayesinde kuzeye doğru ileri harekata başlanılmış olup taburlar açılmış bir vaziyette kendilerine gösterilen hedefe doğru bölgeden bölgeye ilerlemek suretiyle ileri harekete mukavemete uğramadan devam etmiştir. Yarbay Baba Saffet yazdıklarına dalmış okurken Yüzbaşı Demir düşündü. Ocağın 25'i pek pek 10 ay önceki tarih. Oysa bana üzerinden 100 yıl geçmiş gibi geliyor. Neden? Bir yandan da kim olduğunu bilmediği, zaten göremediği biri, belki bir şehit hayaleti, dua eder gibi kulağına fısıldayıp duruyordu. Aldanmadık, bizi aldattılar. Ne olduğumuzdan ne yaptığımıza kadar. İrkiltici bir hızla olaylar mı birbirine zincirleniyordu, yoksa ağır yenilgisini unutabilmek amacıyla bütün dikkatini dışarıya çevirmiş Yüzbaşı Demir mi böyle sanıyordu? O belalı 1951 yılının sonlarına doğru Sovyetler Türkiye'ye NATO ile ilgili bir nota daha verdiler. Daha şiddetli, basbayağı tehdit edici bir nota. Türkiye bunu da reddetti, hem de Menderes'in ağzından. Rusya'nın son protesto notası Türkiye'nin hattı hareketinde hiçbir değişiklik usule getirmeyecektir. Çünkü Sovyet Rusya ile anlaşabilmek için en iyi usul kuvvetli olmaktır. Ruslar kuvvetten anlarlar ve kuvvete hürmet ederler diyerek. O günlerde solcu profesörlerden Behice Sadık Boran Ankara Üniversitesi'nden çıkarılmıştı. Hemen ardından komünizmle mücadeleyi pekiştirmek için ceza yasasının 141'e 142. maddelerinin cezaları ağırlaştırılıyor. Yüzbaşı Demir sağlığı ve mesleği bakımından uğradığı yenilgilerin kahriyle ezilirken bir de aldatılmış olmanın utancı, görünmez bir mermi isabeti benliğini cam gibi çat diye ortasından çatlatmış, böyle bir yaranın iyileşmesi olası mı? Ona sorarsanız hava değişimi süresinin nihayetindeki ilk muayenede defteri dürülecek, o da yaşayan bir ölü olarak emekliye sevk edilecektir. Yüzbaşı Demir gece ilerledikçe bastıran sesin uğultuları sinir bozucu bir ağırlık kazanan sis düdüklerinin arasında gözlerini sonuna kadar açmış kendisini dinleyen Ümide birkaç yıl sonra üçüncü ve son yenilgisini şöyle anlatacaktır. Tahminde yanılmışız. Muayenede sağlam çıktım. Gelibolu'da boktan bir birliğe tayin ettiler. Garnizon boğaza hakim bir yerde. Erat'ı eğitime çıkarıp geçen gemileri seyrediyorum. İçim bomboş. Yaşamakta mıyım belirsiz. Askerlikte istikbal göremiyorum. Bir kadın sevmek, onunla evlenmek hayallerim tarumar olmuş. Ruhumdaki yara muttasıl kanıyor. Bol bol roman okuyup vakit öldürmekteyiz. Arkasından Çankırı Piyade Okulu. Kore'deki bizim alay komutanı oradan gelmişti. Varır varmaz hakkında bin bir sual. Yeniden savaş hikayeleri. Hiç ummadığım, artık tamamıyla iyileşmiş olduğunu sandığım bir sıradaysa tekrar o melun baş dönmesi. Lavabonun önünde tıraş olacağım. Sabah köpüğü dağıtayım diye başımı kaldıracak oluyorum. Sen misin kaldıran? Aynanın içinden önce bir, sonra bin ayna çıkıyor. Başlıyor parıl parıl etrafımda dönmeyi. Ellerimle ancak suratımı örtüp emir erini çağırabildim o kadar. Sonra yine hastane, yine heyeti sıhhiye, 6 ay daha tebdil hava. Bursa'ya dönüyor ki yaz, aylardan Temmuz mu ne, Uludağ'ın arkasında kas tüyü bulutlar üflenmişçesine dağılıyorlar. Sırmalı bir mavilik yaprakların körpe yeşiline pul pul yağıyor. Sokaklarda bir canlılık, eskisinden çok yoğun bir otomobil otobüs kalabalığı. Gelibolu garnizonunda Çankırı Piyade Okulu'nda geçirdiği birkaç yıl Yüzbaşı Demir'i içinden çökertmiş, dışından bozmuş, üstüne başına özenen, giyimine kuşamına titiz o demir nerede? Günlük kaygıların, küçük önemsemelerin ötesinde daha çok ruhsal kargaşalığının gürültüsünü dinleyerek ölmeyi bekleyen yaşlı bir adam sanki. Varlığını kemiren iktidarsızlık, yerli yersiz öfkelere dönüşüyor mu? Dönüşmesine dönüşüyor. Ne var ki geçici patlamalar bunlar, sağlam desteklerden yoksun, dokuması gevşek, patlamasıyla un ufak dağılması bir olan. Suat Hanım saçlarını boyatmak çılgınlığını yaptığından, sürmeli gözlerinin zebercet yeşili, güneşli bir çini aydınlığı gibi büsbütün dışarı vurmuş. Boyası süsü tamam, hiç olmadığı kadar valide sultan karşılıyor oğlunu. Durumunu görünce de derin tasalara düşüyor. Esasen Nihal'in Nevmit olup önüne ilk çıkan Talip'le evlenmeyi kabul etmesi onu eleme boğmuş iken bir de yegane oğlunun böyle mühmel, pejmürde bir halde çıka gelmesine tasalanmasına ne yapsın ay efendim. Yüzbaşı Demir cırcır böceklerinin açık camlardan odasına doluşan dağdağısını dinlerken kitabını elinden düşürüp uyuyakalıyor. Rüyasında hop, Mama San Şamisen. Hem bir değil kaç Mama San Şamisen. Taşra'da geçirdiği koyu yalnızlık geceleri belleğindeki görüntüden daha nicelerini üretmiş. Tayf renkleri birbirinin içinden fışkırarak büyülü boy aynalarına yansıyorlar. Her aynada bir başka rengi çizilmiş bir başka Mama San Şamisen. Hep aynı kalaylı dazlak kafası, bayrak kızılı rujla sıvamış buğulu fahişe dudakları, müstehcen yaprak sigarasıyla ama Bunda anadan doğma çıplak, meme uçları kakao köpüğü, onda yumuşak deriden kızıl çizmeli, üstünde saydam bir gecelik donsuz, ötekinde Amerikan deniz piyadesi üniforması giymiş, berikinde tülden bulut bulut gelinliklere bürünmüş olarak. Ne kılıkta görünürse görünsün, hangi cinsel rezilliğe bulaşırsa bulaşsın, her seferinde yüzbaşı demir erkekliği taş gibi elinde uyanıyor, uyanır uyanmaz kalkışçı umutsuz kendi kendini doyurmak çabaları da, tepe başında Alp Oteli'nin sarı abajurlu odasında Aysel'in onu doyuma ulaştırmak çabaları kadar boşa gidiyor. Yüzbaşı demir erkeklik defterinden büsbütün silinmiş midir? Bir gün öğle sonu sıcağının sersemliğiyle yatağın başucundaki ceviz komodinin çekmecelerini çekecek oldum. Yıllardır yapmadığım şey. Muradiye'deki evde bu oda benim askeri lise öğrenciliğimin odası. Çekmecelerde ne olabilir ki? Yaprakları sararmış eski kitaplar, çoktan atılması gereken görev defterleri, birkaç resim. Hayret, en alt gözün gerisinden o güne değin evde gördüğüm hiç hatırlamadığım süslü bir kutu bulup çıkarıyorum. Mor kadifeyle kaplı büyükçe bir kutu. Kapağına iri ve sarı kayısı gülleri boyamışlar. Köşesinde eski harflerle bir iki satır, yanında Fransızcası. Confiseur Le Bon, Pera Konstantinopol. Bilinmez bir dürtüyle açıyorum kutuyu. Aa, mavi ipek kurdelayla bağlanmış bir deste mektup. Pembe fantezi zarflar, kurdeleye iliştirilmiş eski harflerle bir etiket. Peki kimin mektupları bunlar? Hem burada ne arıyor bu kutu? Eski yazıyı bir okuyabilsem, nerede? Yarım yamalak Osmanlı puluna vurulmuş damganın Latin harfleriyle yazılı bölümünü sökebiliyorum ancak. 21-5-1919, Pera Konstantinopol. Hay Allah, 1919 Mayıs'ı demek, mütareke yılları demek. Mütareke yıllarında İstanbul. Onu paldır küldür yarbay baba Saffet'i aramaya iten ne? Eski söyleşilerinden kalan tat mı? Bilinç altındaki garip dürtü mü? Eski harfleri bildiğini unutmamış. Ne olursa olsun Ağustos böceklerinin Bursa şehrini Velveli'ye verdiği bir öğle sonu aynı asfalta aynı yalnızlık düşünceleriyle yürüyerek Aliş'in kahvesine vardı. Bu formika masaları krom bacaklı, iskemleleri renk renk plastik, camları pırıl pırıl kahve, o eski külüstür kahve mi? Ocak değişmiş, nargilelerin yerini raflarda semaverler almış. Köşeye halk türküleri böğüren gıcırt yeni bir radyo koymuşlar. O günlerden kalan sadece taş basması iki resim. Biraz daha sararmış, biraz daha kirlenmiş olarak. Lülesini tüttüren, kaşları kazan kulpu rastıklı acem güzeli ile Cihan pehlivanı Koca Yusuf. Ha bir de Aliş, kirpiksiz mavi gözleri sarhoş sarhoş bakan, tüyü tümürü düzmüş bir Aliş bu. Çayını önüne dehledikten sonra onunla ilgilenmeyecek bile. Demir bir punduna getirip cigara paketin önüne sürüyor. Aliş usta diyor, boncuk nerelerde senin, ortalarda göremiyorum, ne şahane sarmandıro. Aliş'in gözyaşları hazırmış. İğne ucu belirgin kır sakalları üzerinden iki sıralı boşanıyorlar. Ayrıca koyu Rumeli ağzıyla konuşması Demir'i şaşırtıyor. Bu özelliği zihninde yer etmemiş demek. İç sorma beyciğizim, iç sorma buncuğun akıbetini. İyice kocamıştı fakir. Geçen ay mı tübede bunak Aliş? Önceki aydı sanırsam. Kapamışım dükkanı, gideceğim eve asfalta çıktım. Arkamdan seyirteyim ister. Nasıl anlattırayım o sırada bir kamyon? Çocuğu ölmüşten beter dertleniyor. Yüzbaşı Demir'in avutucu sözleri boşuna. Yalnız boncuğu hatırlamış, onu sevmiş olması Aliş'in gözünde ona ayrı bir değer mi biçtiriyor ne? Yarbay baba Saffet'i sorduğu zaman ayrıntılı karşılıklar alabiliyor. Abe topal Saffet bir mi sorarsın, hiç bilmez olur mu? Birinciye gelen müşterisi evvelden her Allah'ın günü damlarmış eksik olmasın. Particiliğe bulaşalı daha çok orada çalıştığından cumartesileri uğrayabiliyormuş ancak. İkindiye doğru bir iki ıhlamur içimi. Evet ya Halk Partisi'ne yazılmış, onun gibi umur görmüş bir kişizade bile nalet bir işi neden yapsın akıl ermezmiş ama. Yüzbaşı Demir cumartesi gününe kadar bir yerlere sığamadı. Hiçbir işin sahibi olamadı. Romanlara giremiyor, gazeteler elinden düşüyor, Ağustos böceklerinin çığırışması aklını başından alıyordu. Odasında yalnız kaldığı her dakika mıknatısla çekiliyormuş gibi elinin komodinin alt gözüne uzanması, kurdelayla bağlı eski mektup destesini çıkarması.